anlatıyoruz.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Herkese Yeni Şeyler Rehberi'nden merhaba. Ben Serhat Ayan. Sizlerle Yeni Şeyler Rehberi'nde, yani teknolojinin farklı konuşulduğu, farklı tartışıldığı bir alanda birlikteyiz. Bugün neler yapacağız? Bugün sevgili Aydın Sün, Facilis'in sahibiyle yeni iletişim şartlarını, yeni iletişim koşullarını konuşacağız. Çok değişik bir konu olacak bu, çünkü sizin bilmediğiniz, yani sizin hani okurlar olarak bilmediğiniz orada bir iletişim dünyası var. O iletişim dünyasında neler oluyor, neler bitiyor, nasıl haberler size ulaştırılıyor, iletişim firmalarından çıkan şeyler nasıl size geliyor, bunları konuşacağız. Onun dışında nelerimiz var, haberlerimiz var. Çok değişik bir haber silsilesi hazırladım size bugün için. 5G'yi enine boyuna, enine boyuna konuşacağız. Bir kısacık ara verelim, hemen sizlerle birlikte olacağız. Evet, hemen haberlerimize başlayalım, konularımıza girelim. Neler var, neler yok demiştik biliyorsunuz sizlere. Şimdi bu hafta 5G'yi çok konuşacağız. Gerçekten de böyle sündüre sündüre konuşacağız. Ve orada konuşurken de farklı konularına, farklı taraflarından gireceğiz. Mesela bu haftanın bence en önemli konularından bir tanesi hafta sonu çıkan bir haberdi. Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'ın bir haberiydi. Hemen haberin detaylarına girelim. 5G teknolojisine yönelik çalışmaların tek marka altında toplanması çağrısında bulunan Atalay, çıkacak ürün bir tane olmalı ve o da bir marka olmalı. Adına ne derseniz deyin veya sahibi kim olursa olsun Türkiye'nin markası olmalı bu dedi. O nasıl, hemen haberin birazcık detaylarına bakalım. Havelsan'ın Atalay bu alanda, hani 5G alanında Havelsan'ın koordinasyon, entegrasyon, test ve aynı zamanda da network sanallaştırma fonksiyonunu üstlendiği Austin merkezli haberleşme teknolojileri kümelenmesiyle Netaş, Aselsan ve Argele firmalarının savunma sanayi müsteşarlığı çatısı altında toplanarak Ulak AŞ'ye dönüşen yerli ve milli baz istasyonu yapma projesi olmak üzere iki çalışmanın bulunduğunu aktarmış. Bugüne kadar yapılan çalışmanın mükerrer sayılmayacağını belirten Atalay şöyle konulmuş. Benim çağrım şu, özellikle bundan sonra gelinen çalışmalardaki aşamalar göz önüne alındığında bazı şeylerin her iki tarafta da yapılması gerektiren bir noktaya gidiyor. Zaten 5G konusunda uzman açığımız var. Dolayısıyla mevcut uzman sayısını ikiye bölerek gücümüzü zayıflatmamalıyız demiş. Evet, enteresan bir haber. Bu haberin detaylarına daha da gideceğiz ama hattımızda sevgili Aydın Sün var. Aydın Sün'ü bekletmeyelim. Merhabalar Aydın.
Merhabalar Serhat. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Sen de düzenli olarak Amerika'da kalan biri olarak seni Türkiye'de bulabilmek çok güzel. Onun için hem sana merhaba diyelim hem de şu konularımızı bir pişirelim diyorum. Öncelikle seni bir tanıyabilir miyiz tanıyanlar için?
Tabii ki. Ben Facilis'in kurucusu ve CEO'suyum. Facilis dediğimiz şey de aslında iletişim ajanslarının, halkla ilişkiler ajanslarının veya kurumların medya ile olan iletişimlerinde yardımcı olan internet tabanlı bir platform. Türkiye'de başladık 11 yıl önce. Sonrasında Hollanda'ya adım attık. Şu anda Amerika operasyonu hayata geçiriyoruz. Bu ay içerisinde artık Amerika'da da faaliyete başlamış oldu. Faaliyete derken satışa ve kullanıma başlamış olacak. Bir süredir Süper. Zaten orada hazırlıklarımızı
yapıyorduk. Evet, seni göremiyorduk yani hiç buralarda. Alo.
Pardon, anlayamadım.
Seni diyordum, hiç göremiyoruz buralarda. Amerika'dasın hep. Hani faaliyete başlamalısınız. Ne yapıyordun orada diyecektim.
Gelip gitmesi zor bir yerdeyiz. San Francisco uçakla 14 saat, 13 saat.
Oy, oy.
Bir de tabii ki aileyi de götürünce onların adaptasyonu için bir uzun bir süre gelmemek iyi oldu.
Yani bizim için kötü oldu tabii, senden mahrum kaldık ama evet orada bu işlerin açılması lazım. Peki Aydın, şöyle başlayalım. Şimdi Türkiye'de sen de kurumsal iletişimde çalıştın uzun yıllar bu sektöre. Hem sektör bazında, yani şirketler bazında, hem de ajansların içinden hizmetler verdin. Öncelikle o sektörün şöyle bir küçük bir fotoğrafını senden alalım mı? Nasıl bir sektörden bahsediyoruz?
Aslına bakarsak Türkiye'de halkla ilişkiler sektörü oldukça ufak bir sektör. Her ne kadar uluslararası network ajansları da bu ülkede olsa da ne yazık ki yeterli büyüklüğe ulaşabilmiş bir sektör değil. Şöyle bir örnek vereyim. Muhtemelen bizim müşteri sayımıza sektörün genel tedarikçisi olarak baktığımızda veya gördüğümüz rakamlara göre Türkiye'deki halkla ilişkiler ajansı sayısı 350-400 civarında.
Evet.
Aynı şeyi Amerika ölçeğine vurursak yaklaşık olarak 46 bin ajanstan bahsediyoruz.
Oy.
Veya daha ufak bir ülkede, yani bahsedersek Hollanda'da 1000'in üzerinde 1600 civarında ajanstan bahsediyoruz. Yani Türkiye sayı olarak çok düşük. Öte taraftan ciro olarak da doğal olarak özellikle dolardaki yükselişin de sebebiyle ciro olarak da 30 ila 50 milyon dolar arasında bir sektörden bahsediyoruz yıllık ciro bazında, fi bazında.
Feciymiş tabii. Hani bunu hiçbir şeyle açıklayamayız herhalde, değil mi? Yani böyle bizde şirket sayısı az, gazete sayısı az falanlarla açıklayamayız.
Yok, yani. Yok. Yani yayın sayısı olarak biz gayet iyiyiz aslına bakarsak. Yani şimdi 82 milyonluk bir ülkeyiz. Yaklaşık 7-8 bin civarında yayından bahsediyoruz.
Evet.
15 milyonluk Hollanda ve Belçika'nın yarısı da bizim veri tabanımızda var. Yaklaşık 4 bin yayın. Yani çok kötü bir durumda değiliz yayın sayısı olarak.
Evet.
Ha, Amerika 40 bin yayın var ama onlar da 300 küsür milyon ve yani Amerika dediğimiz bir şey ülke değil aslında. Neredeyse kıtanın yarısı. Yani buradan Londra'ya 4 saatte uçarken San Francisco'dan New York'a 6 saatte uçabiliyorsunuz. Çok büyük bir coğrafya ve çok fazla yayın var ama yine de ajans sayısı gerçekten Türkiye'de düşük. Bu da herhalde ekonomimizin yeterince derin olmamasından kaynaklanıyor.
Peki bu ajans işinin Türkiye'de biraz da geç başlamış ya da geç kabul görmüş olmasından olabilir mi? Çünkü baktığımızda 1990'ların başında böyle elle tutulabilir, hani üstüne binip gidebileceğiniz bir ajansımız yoktu.
Olabilir, ihtimaldir. Bir diğer sebep de çok muhtemel olarak şirketlerin profesyonel yönetim şekilleriyle yönetilemiyor olmasından kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum ben. Hala aile şirketi, patron şirketi konumunda pek çok şirketimiz ve eğer patron pazarlamaya inanmıyorsa, ki büyük çoğunluğu alaylı olarak geldikleri için buna inanmıyorlar, ne yazık ki pazarlama sektöründeki, endüstrisindeki kuruluşlara da gerekli önemi göstermiyorlar. Halkla ilişkilerde bunlardan birisi zaten.
Evet, yani Türkiye'de tabii doğru bir şekilde hizmet verip hani işini yapan ve parasını alanları bir kenara bırakıyorum ama baktığımızda Amerika ya da Hollanda ile senin gördüğün ülkelerdeki o şeylerle, durumlarla verilen hizmetin alınan karşılığı Türkiye'dekilerle karşılaştırılacak gibi değil herhalde, değil mi? Yani
değil,
kestikleri
değil,
faturalar biraz uzaktır herhalde bize.
Evet.
Yani hani Türkiye'de 1500-2000 liraya iş yapan şirketlerin olduğunu düşünecek olursak aylık bazda.
Evet, evet. Yani daha bile düşük olanlar kulağımıza geliyor.
Evet, yani mesela Amerika'dan biz ajanslarla konuştuğumuzda şunlar çıkıyordu karşımıza. Onlar mesela sizin şirketinizi tanıyıp sizin için bir şey geliştirme, fikir geliştirme süreci için, hani daha onaylaşmadığınız karşılıklı süreçler için bile para istiyorlar. Türkiye'de bu düşünülür bir şey değil herhalde.
Tabii tabii, yani öyle bir şey kimsenin aklına gelmez.
Söyleseler yani muhtemelen girersin, şirketler dalarlar.
Çalışır günlerce, haftalarca, sonra birisi kazanır. Hatta bazen hiçbirisi kazanmaz. Onca şirket boşu boşuna emek harcamış olur. Bir de tabii ki yurt dışında fiiller de oldukça yüksek. Yani San Francisco'da bizim ofis, merkez. Evet. San Francisco için baktığımızda yıllık iyi bir ajansın veya ortalama bir ajansın aylık istediği ücretler 20-25 bin dolarlar seviyesinde.
Of of of of. Burada en iyisi o kadar alıyor mu bilmiyorum. Yani en büyük müşteriden 20-25 yani bin alan var mıdır?
TL'ye çevirdiğimizde muhtemelen alıyorlar. Birimi dolar değil de. Ama yani 20 bin dolarlık fee kesen bir ajans, TL karşılığı olarak fee kesen, yani 100-120 bin lira fee, ücret kesen, aylık ücret kesen bir ajansı ben duymadım. Onun yakınından geçenini bile duymadım. Yakından değil, uzağından geçenini duymadım.
anladım tabii canım. Zor işler. O yüzden de hani o onu getiriyor sanırım. Yani ne kadar az para alırsanız o kadar daha az donanımlı kişilerle hizmet veriyorsunuz ve o kadar beklenti düşük oluyor herhalde, değil mi?
Tabii ki yani eğer siz personelinize iyi personelle çalışırsanız bunun bir maliyeti var. Bu maliyeti de müşteriden karşılamanız lazım. Ama müşteri pazarlamaya inanmayıp ajansa iyi bir bütçe ayırmıyorsa, ajans düşük bütçeyle çalışıyor. Düşük bütçeyle çalıştığı için düşük kalitede personelle çalışmak zorunda kalıyor. Öyle olunca da ortaya çıkan işte yeterli olmuyor doğal olarak.
Vallahi evet, maalesef böyle birbirini getiren şeyler var. Peki biraz bu sektörün içinde sen nasıl doğdun, bu öyküye girelim mi?
Tabii ki. Aslında ben masanın pek çok tarafında bulunmuş bir insanım.
Evet, evet.
Bilgisayar programcılığı okudum üniversitede. Ardından teknoloji basınında bir süre çalıştım. İş geliştirmede telekom sektöründe çalıştım. Ve en sonunda halkla ilişkiler ajansında danışmanlık yaptım müşterilere. Evet. Özellikle uluslararası odaklı teknoloji müşterilerine. Ve ajansta çalışırken aslında sektörün verimsiz çalıştığını tespit ettim. Yani medyanın bilgilerini toplamanız lazım ve her ajans bunu kendi başına yapıyor. Bunlara basın bülteni göndermeniz lazım. Her ajans kendi altyapılarıyla yapıyor ki biz işe başladığımızda internet bağlantı hızları çok daha düşüktü. Gazetecilerin aldıkları e-maillerde çok daha büyük sorunlar yaşıyorlardı. Yani her ajans Türkiye'deki tüm medya kuruluşlarını kapsayamıyordu zaten. Onları güncelleyecek kaynağı yoktu. Birkaç kişiyle İstanbul veya sektörel odaklı medyaları toparlıyordu. Ben dedim ki niye herkes aynı gazetecileri bilgilerini toplamak için ayrı ayrı personel çalışıyorlar? Bunu merkezileştirelim. Çünkü aslına bakarsanız bir ajansın farklılaştığı konu verdiği hizmet, verdiği danışmanlık olmalı. Yani elindeki kaç gazeteci listesinde kaç kişinin olduğu çok da önemli bir kavram değil. Çünkü eninde sonunda siz o listeyi personel ve zaman ayırarak en iyisini yapabilirsiniz. Ama bu çok büyük bir ayrıştırma değil. Herkes bunu yapabilir. O yüzden bunu merkezileştirmek gerekir deyip çalıştığım iş yerinden ayrıldım. Şu anda Pasest diye alınan sistemi devreye aldım. İşte 11 yıldır da şu anda Türkiye'deki halkla ilişkiler ajanslarının herhalde %80'i basın bültenlerini bizim üzerimizden gazetecilere ulaştırıyorlar.
Peki ajanslarda çalışmayanlar için biraz senin çalışma yöntemlerini anlatalım mı? Sen şu anda ne yapıyorsun? Gazetecilerin bulunduğu yerleri, çalıştıkları yerleri ve ilgi alanlarını takip ediyorsun.
Evet.
Bunları bir veri tabanının üstüne koyuyorsun ve ajanslar gelip oradan seçtikleri gazeteleri, işte işlevlerine göre ya da işte bulundukları yere göre seçtikleri gazetelere haberler gönderiyorlar. Kabaca bu değil mi en şey hali?
Kabaca bu. Sadece ajanslar değil, medya ilişkileri süreçlerini kendi bünyelerinde yürüten kurumlar da aynı şekilde kullanıyor. Tabii. Ama şimdiye kadar Türkiye'de biz hiç şeye girmedik. Küçük kurumlara, bu işi de deneyimi olmayan kurumlara girmedik. Şimdi o konuda da yeni bir çözümle ortaya çıkıyoruz.
Onu birazdan geleceğiz zaten. Ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi senin database'inde yaklaşık ne kadar gazeteci, kaç gazeteci olduğu konusunda bir son güncellemen ya da şey rakamın var mı?
Türkiye'deki gazeteci yayın sayısı 8000'in biraz üzerinde. Gazeteci sayısı da basın bülteni alan, basın bülteni almak isteyen gazetecilerden bahsediyoruz.
Evet.
Yaklaşık 16000'in biraz üzerinde kalıyor.
Yani aslında güzel rakamlar bunlar. Bir de hani senin database'ini inceleyen insanlar farkına varacaklardır ki, hani ben onu görünce şoke olmuştum. Bayağı Kur'an tefsiri işinde çalışan gazeteciler dahi ayrı ayrı var sende. Hani depremle ilgilenenler, sporla ilgilenenler, teknolojiyle ilgilenenler, çevreyle, işte bina yönetimi bilmem nesiyle falan. Hani say bitmiyor. Kategorilerin içinde hakikaten kaybolmak mümkün.
Aslında bunlar bir ihtiyaçtan çıkıyor. Bazen müşterimiz diyor ki bize şu konuda gazeteciler lazım. Evet. Ve yayınlar lazım. Biz oturuyoruz, onun için özel çalışma yapıyoruz ve bir kere çalışmayı yaptıktan sonra onu diğer müşterilerimizin kullanımına da açmak daha anlamlı oluyor. O yüzden de bir kere ihtiyaç doğdu ve sisteme koyduysak onu da devam ettiriyoruz.
Gazeteciler için de iyi oluyor. Yani şimdi mesela ben bir teknoloji gazetecisi olarak parfüm yazısı almak bana çok koyuyordu eskiden. Şimdi Allah'tan, Allah'a bin şükür azaldı onlar böyle. Hani abi de böyle bir parfüm var. Güzel, peki 5G çekiyor mu parfüm diyemiyoruz. Hani ortada böyle bir şeyimiz oluyor. Buna da bayağı dikkat ediliyor artık değil mi ajanslar? Hani bu göz atıyorlar.
Ediyorlar. Biz bir de tabii gazetecilerin de kendi hesaplarını veya FASES'teki ben almak istedikleri basın bülteni tiplerini yönetebilecekleri bir yapı oluşturduk. Onlar girip hangi listelerde olmak, hangi konulardan bülten almak istediklerini seçebiliyorlar. Ek olarak da sektörel bazda engelleme yapabiliyorlar. Yani gazetecilerin bazıları diyor ki ben sadece tüketici elektroniği ve teknoloji evet. konusunda bülten alacağım.
Kişisel bakım
ajans
gelmesin.
Ajans istese bile güzellik bültenini gönderemiyor.
İşte ne güzel. Evet evet evet. Yani olması gereken şeyler bunlardı. Bunları olunca da hani biraz da bizim işimiz de rahatladı ki hani rahatladı derken aslında şunu da söylemek lazım. Senin kurduğun sistem sayesinde insanlar güçlerini iletişime verebildikleri için daha fazla bülten geçmeye başladılar. Hissiyatı için diyeyim. Rakamlar sendedir tabii.
Evet, yani günde bizim üzerimizden yaklaşık 200 civarında basın bülteni geçiyor. Dediğin gibi bülten sayısında yıllara göre bir artış var. Bu tabii sisteme veya sektöre giren müşteri sayısındaki artıştan da kaynaklanıyor biraz.
Doğru söylüyorsun. Tabii. Peki en çok hangi alanda bültenler gönderiliyor? Yine yaklaşık senin bakış açında.
Ekonomi ağırlıklı aslında bakarsak. Ekonomi, teknoloji, moda, güzellik genelde ağırlıklı olan taraf.
Ama hani ne bileyim farklı zamanlarda ihtiyaç doğduğunda işte atıyorum siyasi bültenler dahi senin üstünden gönderilebiliyor sanırım değil mi?
Tabii. Biz kurum çalışmış.
Yani o zamanın ruhuyla alakalı olarak. Ya şey diyordum hani böyle o zaman neyi gerektiriyorsa o zaman aslında ne revaçtaysa o konularda ağırlık kazanıyor sanırım.
Tabii. Mesela bizim kurum olarak müşterilerimiz arasında pek çok belediye de var. Yani kendi hizmetlerini duyuruyorlar.
Evet, evet.
Dediğin gibi seçimler öncesinde siyasi şeyler oluyor, siyasi bültenler gidiyor. Adaylar ajanslarla çalışıyorlar ve ajanslar siyasi bülten gönderiyorlar gibi.
Peki buradan şuna geçmek istiyorum, ben onu sormak istiyorum. Şimdi girişim tarafını biraz sormak istiyorum sana sevgili Aydın. Girişimcilerde benim bazı alerjik olduğum şeyler var. Onları ben söyleyeyim. Mesela işte dünyada tutmuş bir şeyi alıp Türkiye'de bir benzerini açıp bak biz Türk'üz, aslanız kaplanız deyip ondan sonra o aldıkları şeyi 100 milyon 150 milyon dolara satıp biz girişimciyiz demek bana çok sıcak gelmiyor. Açıkça söylemek gerekirse. Ama senin yaptığın girişimde sanırım dünyada eşi benzeri olmayan bir şeyle başladın sen değil mi?
Ya aslına bakarsan şöyle diyeyim. Dünyada bu tarz işleri yapan çözümler var ama biz başladığımızda, ben başladığımda önümde bir örnek yoktu ne olması gerekir diye. O yüzden aslında şu anda Amerika'da da bunu görüyoruz. Oradaki çözümlerden çok daha farklı bir iş modeliyle biz piyasadayız. Oradaki çözümlerden çok daha farklı teknik altyapıyla piyasadayız. Evet, o manada baktığımızda biz yurt dışından bir çözümü alıp Türkiye'ye uyarlamış değiliz. Buradaki sektördeki ihtiyaçları görüp ajans tarafında, gazeteci tarafında oluşturduğumuz bir yapı bu ve o konuda da gerçekten öncü bir çözüm olduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla.
Peki hatta şunu diyebiliriz herhalde, belki de girişimcilik tarihinde ilk kez bir şey Türkiye'den çıkıp dünyaya doğru yayılıyor. Türkiye bilgi birikimini oluşturup dünyaya doğru yayılıyor desek çok yanlış söylemiş olmayız gibi geliyor bana.
Yani evet, bakarsak herhalde öyle ama yine de her şeyden haberimiz yok. Kesin öyledir demek de çok doğru.
Sen
değil
imtina
ama,
ediyorsun bunlardan evet. Ama mesela işte daha önce PR Newswire adında bir şey vardı mesela. Bültenler gelirdi, uluslararası bültenler gelirdi ama hani gerçekten de kullanılabilir olmaktan çok uzaktı onlar. O yıllardan bahsediyorum. Hani şu anda nasıl bilmiyorum, bakmıyorum
hala
çünkü.
Hala PR Newswire var, hala o bültenler kullanılabilir olmaktan çok uzak.
Ya evet, yani hani bu başka bir şey. Peki senin Türkiye'de bu işi yapıp yurt dışına bir yere satmak yerine Türkiye'de yapıp yurt dışına açılma stratejini biraz dinleyebilir miyiz?
Şöyle, yani biz çözümü gerçekten ihtiyaca göre planlayıp hazırladığımız için bir yerden sonra ajans sektördeki ajansların büyük çoğunluğuyla çalışmaya başladık. Yani büyüme potansiyelimiz azaldı. Öyle olunca ne yapabiliriz dedik. Çözümümüz iyi, güveniyoruz, teknolojimiz iyi, yurt dışına açılalım istedik. Ve ona göre yapılanmamızı değiştirdik, markamızı değiştirdik. Uluslararası jargonda sıkıntı yaratmayacak, yazılması, okunması sorun olmayacak bir markaya geçtik. Türkiye'den kökleri olan. Türkiye pazarı çok küçük. Dediğin gibi yani birilerine satıp Türkiye'de çıkıp birilerine satmak çok bir şey ifade etmeyecekti. Maddi olarak edip etmemesi ayrı bir konu. Tabii ki o eder her zaman için ama asıl olarak manevi tatmin vermeyecekti. Çünkü Faselis olarak biz Türkiye'de halkla ilişkiler endüstrisinin iş yapış şeklini dönüştürdük. Ve bu dünyada hala eski sistem gidiyor pek çok konuda. Orada da bir şeyler yapıp bir başarı hikayesi yazmak istediğimiz için yurt dışına açılmaya karar verdik. Ve şimdi Amerika'da görüyoruz ki yaptığımız iş oldukça etkin olacak orada.
Yani oradaki insanlarda istek ve ihtiyaç var diyorsun.
Evet, ama orada biraz daha farklı bir yöntemle gitmeye karar verdik ilk adımda. Çünkü mevcut çözümümüz ağırlıklı halkla ilişkiler ajansları ve büyük kurumları kapsıyor ve burada satış süreçleri birebir süreçler. Amerika'da çok büyük, dediğim gibi yani New York'taki bir firmaya San Francisco'dan satış yapmanız için oraya git, göster, demo yap, gel maliyetleri karşılayacağınız bir şey değil. Ya çok geniş bir ekip kuracaksınız. Ya da internet üzerinden satılabilen yeni bir şey yapmak gerekiyordu. Biz de San Francisco merkezde olmamızın da verdiği gözlem ve duyguyla startup firmalarına yönelik bir çalışma yapalım istedik ve basın bülteni yazmaya, daha doğrusu bir PR ajansıyla, halkla ilişkiler ajansıyla çalışacak kadar bütçesi olmayan ya da içeriği olmayan ama...
O 20 bin dolarları veremeyen diyorsun.
Evet, o paraları veremeyen, 20 bin dolarları veremeyen firmalara medya ile ilişki kurabilecekleri, onlara basın bülteni gönderebilecekleri daha basit mevcut çözüm, çünkü daha profesyonellere yönelik bir çözüm. Yeni bir çözüm yaratma yoluna gittik ve işte bir süredir onun üzerinde çalışıyorduk. O da bitti. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta artık Amerika'da da tüm dünyada da o ürünü ufak firmalara ve startuplara yönelik olarak duyurusunu yapacağız.
O başlıyor yani.
Başlıyor. Her şey hazır.
Heyecan başlıyor. Peki orada insanların kendi bültenlerini yazmasını falan nasıl sağlıyorsun?
Aslında şöyle, basın bülteni yazmak çeşitli mekanikleri olan bir şey.
Evet.
Sen de çok iyi biliyorsun.
Evet.
Belirli konularda belirli modelleri uygulamanızla bağlantılı. Biz orada hiç işi bilmeyenlere bile üye olduktan sonra çeşitli şablonlar sunuyoruz. Yani basına ne duyurmak istiyorlar? İşte yeni bir ürün mü duyuracaklar? Yeni bir fuara katılıyorlar, onu mu duyuracaklar? Yatırımcı arıyorlar, yatırım isteme turuna çıkıyorlar, onu mu duyuracaklar? Veya yatırım aldılar, onu mu duyuracaklar? Neyse, çeşitli konularda temel bazı temalar hazırladık. Kullanıcı üye olduktan sonra basın bülteni gönderirken hangi temayı ihtiyacı varsa onu seçiyor ve sistem onu yönlendiriyor. Yani o temada başlığa ne yazmanız lazım? Neler yazmanız, hangi bilgileri vermeniz lazım? İlk paragrafta neleri öne çıkartmanız lazım? Bunların hepsinin örneklerle anlatıldığı bir şablon var aslında.
Süper.
Onlara bakarak, örneklere bakarak ve bir de bizim blog.faselis.com diye bir blogumuz
evet,
var. Orada
evet.
Da yine uluslararası halkla ilişkiler editörleriyle çalışıyoruz ve çok güzel içerikler var. Aynı şekilde bu ürün içerisinden o blogdaki yazılara da refere ederek kişilerin, kurumların kendi basın bültenlerini yazmalarını sağlıyoruz. Onlar yazdıktan sonra hangi listelere gönderecekleri de otomatik gelen bir şey. Çünkü seçtikleri konuya göre bunu anlayabiliyoruz ve sektörlerine göre. Listelerini de görüyorlar. Sonrasında bize onaya gönderiyorlar. Bizim editörlerimiz o basın bültenini okuyor. Gerçekten basına gidecek kalitedeyse, içeriğinde bir haber varsa basının ilgisini çekebilecek, onay veriyor ve gidiyor. Eğer değilse de bunu niye basına öyle gitmemeli anlattığımız bir notla reddediyoruz. Bizim onayımızdan sonra da internet üzerinden paralarını ödüyorlar, gönderim zamanlarını seçiyorlar ve sistem o basın bültenini ilgili gazetecilere iletiyor.
Bu anlattıklarından yola çıkarak şunu söylemek mümkün tabii. Sen burada tarafsın ve basın tarafısın sanırım. Ya evet. Onlara kötü bir şey gitmesin. Ya bana adam parasını vermiş, yazmış, göndermiş. Ben ne yapabilirim demiyorsun yani.
Diyemeyiz çünkü bu hem müşterimizin itibarı hem aynı zamanda bizim sistemimizin itibarı. Gazeteciler Faselis'ten içeriği düzgün olmayan şeyler almaya başlarlarsa bizden basın bülteni almak istemezler. Aynen. O yüzden biz onu da kontrol etmek zorundayız.
Aynen öyle, gerçekten de hani şey oluyor, formatı görünce ah tamam işte düzgün bir şeyler yazmışlardır kesin, hadi artık ben bunu okuyayım diyoruz. Peki ajansların senin sağladığın güzellikler, kolaylıklar nelerdir? Mesela raporlama anlamında ya da işte ne bileyim haberinin çıkıp çıkmadığı anlamında.
Medya takip işi tamamen farklı bir iş, yani haberin çıkıp çıkmadığı işi. Evet. O yüzden biz o tarafa girmiyoruz ama kim okumuş basın bültenini, kim görselini indirmiş, kim dosyasını indirmiş gibi şeyler zaten hem mevcut Faselis ürününde hem de yeni çıkartacağımız Faselis Growth ürününde var. Raporluyoruz bunları. Ama ajanslara özellikle ve Türkiye'deki yine diğer kurumlara veya globaldeki kurumlara sunduğumuz başka bir şey daha var bu ürünle birlikte. Kurumlar veya ajanslar artık Faselis kullanarak farklı bölgelere de basın bülteni gönderebiliyorlar.
Bölgesel yani olarak.
Bir Türk firma, bir Türk startup Amerika'daki startup yayınlarına veya ilgisi kendisinin yaptığı işle ilgili sektörel yayınlara basın bültenini Faselis'i kullanarak İngilizce olarak iletebiliyor. Aynı şekilde Amerika'daki bir firma Türkiye pazarına girecekse Türkiye'deki yayınlara basın bülteni gönderebiliyor. Bu çerçevede aslında biz yaklaşık 2 senedir başka bir çalışma daha yürütüyoruz. Türkiye'deki ekonomik durumunda dikkate alarak ekonomik krizden çıkmanın ihracat odaklı olacağını düşündük ve Türkiye'nin doğal ihracat pazarları olan Orta Asya bölgesi, yani Türkiye Cumhuriyetlerle Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesi, yani Arapça konuşan bölgelerin datasını toplamaya başladık. Faselis Growth'u duyurur duyurmaz hemen sonrasında da o bölgenin datasını da sisteme koyacağız ve artık firmalar, ister ajans ister kurumlar, o bölgelere de kendileriyle ilgili o bölgedeki medya kuruluşlarına basın bülteni dağıtımı yapabilecekler.
Tabi burada şöyle bir şey var, yani biz parasıyla dahi gidemiyorduk eskiden Amerika'ya. Yani insanlarla konuşuyoruz, ediyoruz filan. Abi bak ben yazdım bülteni, fıstık gibi de yazdık buradaki. Hani yazan yazarlarla Amerika'daki yazan yazarlar karşılaştırılamaz bile. Hani buradakiler çok daha iyi yazdı. Durumlar söz konusu, şirketin anlatması söz konusu. Ama oradaki evet. Yerlere ulaşamıyorduk. Şu anda bir tıkla istediğimiz yere istediğimiz bülteni gönderebilir hale geleceğiz diye anlıyorum yakın zamanda.
Evet, aynen öyle. Çok daha basit bir şekilde ilgili tüm gazetecilere ulaşmak mümkün olacak. Biz Faselis olarak zaten İşte Amerika var, Hollanda, Belçika var, Türkiye var, MENA giriyor, Türkiye Cumhuriyetler giriyor. MENA dediğim Kuzey Afrika ve Orta Doğu. Ama buralarda da kalmayacağız. Zaman içerisinde Avrupa bölgesi, Avrupa'daki diğer ülkeleri sisteme entegre edeceğiz, Rusya'ya edeceğiz. Yani biz hedefimizi globalde etkin bir basın bülteni dağıtım platformu olarak koyduk. Oraya doğru da gidiyoruz.
Peki sevgili Aydın, oralardaki gazetecileri toparlamak zor olmuyor mu? Yani şimdi bahsettiğin şeyler, Kuzey Afrika desen bir türlü, Rusya işte şey desen, Azerbaycan vesaire desen bir türlü. Yani hepsi zorlu coğrafyalar. Oralarda nasıl topluyorsunuz adresleri?
Evet, zorlu coğrafyalar ve oralarda o dilleri konuşan insanlarla çalışmanız gerekiyor burada da.
Bir de evet. Yani.
Ve zaman alan şeyler. Yani teknolojide biraz önce senin bahsettin ya, bir şeyler yaptım şu kadara sattım şirketiyle olmuyor bazı şeyler. Emek harcamanız gerekiyor. Biz bu dediğim MENA ve Orta Asya bölgesine 2 yıldır çalışıyoruz neredeyse.
Of of of.
Anca data oluştu ve anca hazır olduk ve anca müşterilere karşısına çıkmaya başlıyoruz. Yani yatırım yapmanız gerekiyor işinize.
Aynen öyle. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Senin şimdi girişimcilik maceranın içinde önce Hollanda sonra Amerika var, senin de belirttiğin gibi.
Evet.
Peki girişimciliğe Türkiye'den dışarıya çıkmak isteyen insan kafayı ilk önce nereye sokmalı? Avrupa mı, Amerika mı?
Avrupa, Hollanda macerası bize şunu çok iyi anlattı. Avrupa çok gelenekçi bir yapı. Yani orada Türk firması olarak iş yapmanız hiç de kolay değil. Bir kere oradaki bir tür kavgasından dolayı. İkincisi, her pazar kendi başına ayrı dinamiklere sahip. Yani Hollanda'daki iş yapış şekliyle Almanya'daki iş yapış şekli farklı. İngiltere tamamen farklı. Yani her biri için ayrı ayrı çalışmanız, enerji harcamanız lazım. Bunu Hollanda'ya gittikten sonra gördük. Bazen de yanlışlar yapıp oradan dönmek gerekiyor. Sonra Amerika'ya gittik. Amerika gerçekten de tek bir ülke. Yani o kadar büyük bir coğrafya olmasına rağmen Amerika tek bir ülke ve İngilizce olarak ve aynı kültürde iş yapabiliyorsunuz. O yüzden benim startuplara tavsiyem Avrupa'dan önce Amerika'ya gitmeleri, eğer işleri gerçekten Amerika'da değerli bir işse.
Yani bunu şey için söylemiyorsun değil mi? Hani işte vergi avantajı bilmem ne şu bu filan falan değil yani.
Amerika'da vergiler daha yüksek birçok yerde. Veya evet, bizim bulunduğumuz Kaliforniya'da en azından.
Evet, yani hani sadece iş yapış ve işe bakış kültürü olarak söylüyorsun.
Evet, evet. Yani her bir pazar için ayrı ayrı çalışmanız gerekirken Avrupa'da, Amerika'da tek bir pazar olarak görüyorsunuz ve toplam Avrupa kadar insan var. Zaten ekonomi çok daha büyük.
Anlıyorum, anlıyorum. Valla sevgili Aydın, umarım oradan güzel haberlerin bize gelmeye devam eder. Zaten İnşallah. Ülke içinde her haber gördüğümüzde senin bir kulaklarını çınlatıyoruz. Hep iyi çınlatıyoruz öyle. Ben en azından hep iyi çınlatıyorum. Onu söyleyeyim. Bu girişimcilik maceranın da artarak devam etmesini istiyoruz hep beraber.
İnşallah, inşallah.
Çok teşekkürler Aydın. Sevgiler.
Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
Evet, Aydın Sünü böylece mikrofonlarımızı hep almak istiyorduk, aldık. Şimdi biraz Aydın'ın yaptığı işi de çağrıştıran bir şarkıyla devam edelim 80'lerden. Never Ending Story ile.
şeyler rehberi.
Siz insanların teknoloji konusunda sadece yeni çıkan cep telefonları ve bilgisayarlardan konuşmasından sıkılmadınız. İşte size şiir gibi bir teknoloji programı. Artık demir alma günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yeni şeyler rehberi.
Yeni Şeyler Rehberi'nde haftanın açılışında sizlerle programın ikinci yarısında birlikteyiz. Ben Serhat Ayan. Evet, şimdi ne başlıyor? Haberler köşesi başlıyor. Haberleri size vereceğiz. Şimdi programın başlangıcında bir parça size 5G'den bahsetmiştim. 5G ile ilgili konuşacaklarımızdan bahsetmiştim. Hatta Havelsan'ın genel müdürü Ahmet Hamdi Atalay'ın tek bir yapı olsun aslında önerilerinden biraz gitmiştim. Çünkü Ahmet Hamdi Atalay diyor ki Türkiye'de iki yapı olursa yani ikilik olursa buna mühendis de yetmez, şey de yetmez. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Bakın öyle ya da böyle Türk baz istasyonları konusunda Türk baz istasyon üretimi konusunda başarılarımız olabilir ama Türk baz istasyonlarının kullanımı konusunda çok büyük başarılarımız yok. Bunu şirketler kendilerine konan zorunluluklara rağmen yapmıyor olmaları ben de Türk baz istasyonlarının imajını zedeliyor açıkçası. Ha, bunu niye yapmıyorlar, nasıl yapmıyorlar ona da bakalım. Bunu mutlaka tartışacak yönleri vardır. Bunları da ben alacağımız konuklarla orta uzun vadede sizlerle zaten düzenli olarak paylaşacağım. Ama hani benim söylediğim şey şu, Türkiye eğer gerçekten 5G ile ilgili ya da 4G'nin işte şeyleriyle alakalı baz istasyonları yapacaksa buradaki pazar çok büyük. Hatta bugün az önce sevgili Füsun Nebil ile konuşuyorduk konuyu. Onun söylediğine göre ona atıfta bulunarak söylüyorum yaklaşık 30 milyar dolarlık bir baz istasyonu pazarı var. Böyle bir potansiyelimiz var Türkiye'de. Birazdan size şeyde 5G ile ilgili de zaten birkaç bir şey okuyacağım. Orada da ortaya çıkan şey şu, insanların biraz ortak hareket etmeyi anlama, belki Türkiye'deki dövizi Türkiye'de bırakma şeyleri olması lazım. Ama bunları yaparken de sırf Türk diye ne bileyim hak etmediği paraların verilmesine ben biraz karşıyım. Evet, bir Türk çarpanı olmalı mesela. İşte atıyorum yabancı baz istasyonu 10 liraysa Türk baz istasyonu 11 liraysa Türk baz istasyonuna gidebiliriz ama hani aradaki fark böyle devasa farklarsa orada birazcık konuşmamız lazım. Kalitenin yükselmesi lazım. Bu kalitenin yükselmesini ben Türk mühendislerine yalan söylemeyeceğim. Güveniyorum. Yapabilirler. Bunu gördüğüm bir sürü insandan biliyorum. Ama biraz rekabeti arttırarak bu işi yapsak sanki daha iyi olurmuş gibi geliyor. Şimdi size operatörlerin ağzından Türkiye'de 4G, 5G konusunda neler oluyor, neler olabilir konusunda yaptığım bir araştırmayı sunmak istiyorum. Araştırma dedim. Şöyle aslında bundan işte yaklaşık 15-20 gün önce operatörlere ben sorular gönderdim 5G ile alakalı. Dedim ki hani 5G'yi özür dilerim 5G'yi nasıl nereye götüreceğiz birazcık ona bakalım istedim. Birazcık ses düzeltme arası verdikten sonra sizle hani o buluşamadığım zamanlarda sesimi açmak için opera söyleyerek kendime geldim. Neyse operatörlere bu soruları gönderdim dedim ki hani bu sorulara cevap verirseniz birazcık Türkiye'de önümüzü görelim. Niçin onlara bu soruları gönderdim size söyleyeyim. Çünkü ben düzenli olarak hani işim gereği cep telefonlarının 8 megapiksel olmuş. İşte 250 GB'lık şey varmış, hafızası varmış filan yerine ben biraz bu taraflara bakıyorum. İşte Çin'de, Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da 5G nereye gidiyor? İnsanlar neye bakıyorlar? Ne yapacaklar? Bundan sonra hangi adımları atacaklar gibi konuları yakından takip ediyorum. Fakat Türkiye'de ne yazık ki bu konular çok fazla konuşulmuyor. Çok fazla dile getirilmiyor. Ya öyle bir şey ki hani biz yapıyoruz siz karışmayın diyorlar gibi bir hava var. Bu havanın da ben kalıcı olmasını istemiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ve işte şirketlere şöyle sorular gönderdim ve cevaplar aldım. Şimdi onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi dedim ki 5G konusunda şirket olarak hazır mısınız? Bu konuda şu ana kadar attığınız adımları kısaca özetler misiniz? 5G konusunda hangi uluslararası tedarikçiler ve ağ şirketleriyle çalışmayı planlıyorsunuz dedim. Türk Telekom'dan mesela, Türk Telekom'un teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı Yusuf Kıraç bana cevap verdi. Şöyle dedi bu konuya cevaben. Ülke ekonomilerinin kalkınması ve gelişmesinde internet ve dijital servislerin yaygınlığı çok büyük önem taşıyor. Biz de Türk Telekom olarak bu doğrultuda 5G için kritik önem taşıyan fiber iletişim altyapımızı hızla yaygınlaştırıyoruz ve yeni nesil teknolojileri müşterilerimizin ve ülkemizin hizmetine en iyi şekilde sunabilmek için durmaksızın çalışıyoruz. 2005 yılından bu yana Türkiye'nin dijital dönüşümüne yönelik gerçekleştirdiğimiz 35.3 milyar TL'lik bir yatırım yapmışlar. Bu da biliyorsunuz Türk Telekom'un toplam yaptığı yatırım ve 285 bin kilometre uzunluğu bir fiber altyapısı var Türk Telekom'un, bildiğiniz gibi. 5G teknolojileri halkımıza en hızlı ve etkili bir şekilde sunabilmek adına pek çok hazırlık ve testi hali hazırda yapıyoruz. Müşteri mevcut şebeke üzerinden etkili bir şekilde yararlanmak adına Türk Telekom olarak 5G ve yeni nesil sabit şebeke servisleri yönetiminde yapay zeka ve makine öğrenme teknolojilerini deneyen ilk Türk operatörü olduk diyor. Böyle bir şeyle övünüyor ki övünmeliler gerçekten de. 5G yeni nesil eğitim teknolojileri denemeleri ve 5G temel mimarilerinden biri olan bulut radyo erişim şebekesi teknoloji denemeleriyle Türkiye'de bir ilke imza attık demişler. Ya biliyorsunuz bize tabii bu işin Ar-Ge tarafı var. Ar-Ge ve yakınsama teknolojileri alanında faaliyet gösteren iştirakimiz Argela ve Silikon Vadisi'ndeki iştiraki Netsia'nın 5G mobil haberleşme teknoloji alanında dünyaca kabul görmüş 20'nin üzerinde patenti bulunuyor demişler. Yazılım temelli ağlar, yani bu SDN dediğimiz Software Defined Networks alanında Argela ile geliştirdiğimiz bir ürün ve plan ve mobil ağı dilimleyerek arttırılmış verimlilik ve esneklik artış sağlayan program var deniyor burada. Türsel bu konuda ne demiş? Türsel'den kim konuşmuş? Gediz Sezgin konuşmuş, genel müdür yardımcısı. Türsel olarak hazır olduğumuz, yaptığımız çalışmaları açıkça ortaya koyuyoruz demiş. Ya biliyorsunuz Türkiye'de 4.5G servisi için gerekli altyapı 2016 yılının başından itibaren hayata geçmeye başladı. Türsel 4.5G için kurduğu bu şebekeyi 5G'ye hazır olacak şekilde tasarladı diyor. Yani 4.5G'yi kurarken, 4G'yi kurarken daha 5G'ye hazır olmaya çalışmışlar. Mevcut şebekemize yazılım güncellemeleriyle var olan spektrumumuzu kullanarak 5G servisi sunabileceğimiz gibi yeni tahsis edilecek spektrumları da kullanarak yepyeni servisler hayata geçirebileceğiz diyor. Saniyede 1.2 gigabitlik hızla dünyanın en yüksek hızını veren operatörlerden biri olduklarını söylüyor. Next Generation Mobile Networks, ITU, GSM, 3GPP gibi kuruluşlara etkin üyelikler yürütüyoruz diyorlar. Biliyorsunuz GSM'in de şu anda Türksel Genel Müdürü de bizzat bulunmaya başladı. O kendine öyle bir koltuk aldı. 5G çalışmalarımıza 1200 kişilik Ar-Ge ekibimizle hız kesmeden devam ediyoruz demişler. Bu hani kimlerle çalışacaksınız sorusuna da 4.5G'nin 3. yılını kutladığımız 1 Nisan 2019'da 5G alanında dünyada bir ilke imza atmanın gururunu yaşadık. Dünyada ilk kez 4.5G için kullandığımız frekanslar üzerinden İstanbul, Ankara ve İzmir'de örnek canlı sahalarda 5G sinyali verdik diyorlar. Yani hani bu işe hazırız diyorlar. Şimdi ama bu işin birazcık yorumuna bakalım. Yani bu anlatılanları biraz yorumlayalım isterseniz. Şimdi siz hazır mısınız diye sorduğumda ben şöyle bir cevap beklemiyordum. Yok ya, nasıl hazır olalım ya, bu aman filan, böyle bir şey demez şirketler. Kimse ayranım ekşi demez. Evet. Şimdi bu sorunun sorulmasının sebebi operatörlerin yarın başlama ihtimali olan bir teknolojik durumlarını görmek ve hazır olduklarını tarihi o günün tarihiyle not düşmekti. Yani 1 Temmuz itibariyle ben bu ve söylenenleri tarihe not düşmüş oldum. Biz hazırız dediler. Yani 2 Temmuz'da devletim hadi yap o zaman dediği zaman yapabilecekler mi? Ona bakalım beraber. Şimdi görüldüğü gibi Türk Telekom ve Türksel gerek dünyanın önde gelen tedarikçilere gerekse altyapı sağlayıcılara birçok testler yapmış. Bu teknolojiyi baştan yakalama başarısını göstermiş durumdalar. Bundan da önemlisi ama bunları farklı cihazlar ve hatta uluslararası operatörlerle de denemişler. Ya, olur ya devletim bugün gönlünden kopup haydi alın istediğiniz frekansı, haydi arkadaşlar başlayın derse harekete geçebilecek durumdalar. Ha, bunu yaparlar yapamazlar. Yani söyledikleri doğrudur yanlıştır ama şu anda biz onların en azından beyanlarını aldık. Dedik ki hani yapabilir misiniz, yaparız dediler. Okey. Şimdi gelelim zor sorulardan bir tanesine. Zor soru şu: 5G ihalesinin ne zaman yapılacağını öngörüyorsunuz. Sizce doğru zaman ne zaman olurdu diye sorduk. Türk Telekom'dan Yusuf Kıraç buna şöyle cevap vermiş. 5G frekans ihalesinin zamanlamasına ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Evet. 2023 hedefleri çerçevesinde ülkemizin 5G ve ötesi teknolojileri yerli ve milli ürünler ile geçen ilk ülkeler arasında yer alması hedefleniyordu demiş. Evet. O şeylerde biz de bunu gördük. Ya ilk geçen ülkelerden biri olalım diyoruz ama ya şu anda ülkeler geçmeye başladılar mesela. Ya biz de henüz bunun hadi başlayabiliriz, hadi şu tarihte bir şey yapalım, hadi şu tarihe sarkıtalım gibi bir cevabı yok biliyorsunuz. Diğer yandan 3G ve 4G gibi daha önceki teknolojilerde de olduğu gibi frekans tahsisinin doğru bir zamanlamayla yapılması son derece önemli demiş Türk Telekom'dan Yusuf Kıraç. Türk Telekom olarak yeni teknolojilerin hizmete ilişkin standartlarının son halini aldığı ekipmanların sahada deneyimlendiği ve bu deneyimler çerçevesinde olgunlaştığı şebeke ve son kullanıcı ekipman yaygınlığının arttı ve dolayısıyla maliyetlerin de çok daha makul seviyelere ulaştığı noktada yaygınlaştırılmasında fayda görüyoruz demiş. Bunları yorumlayacağız birazdan. Türksel Genel Müdür Yardımcısı ne demiş? Yetkili kurumların açıklamalarına göre tarih 2020 yılı olarak ortaya çıkıyor demiş. Evet, yani şu anda zaten başlasak 2019'u yakalayamıyoruz. Size bunun sebeplerini söylemiştim. Çünkü 3G ve 4G'de bir yaklaşık 18 aylık bir hazırlık süreci var. Gerek ihaleye hazırlık, gerek ihalenin yapılması, gerekse ondan sonraki yapılan çalışmalar bağımında söylüyorum bunu. Yani 2020 şu anda mantıklı gözüküyor. Eğer bu aralar biz bunun duyurusunu yapmayı başarabilirsek. Gediz Sezgin Türksel'den, Türksel Genel Müdür Yardımcısı şöyle devam etmiş, demiş ki 5G sektörün gelişmesi ve Türkiye'nin dijital ekonomide söz sahibi olması için son derece önemli. Türkiye'nin bu döneme uyum sağlaması, hatta öne geçmesi gerekiyor. Bizler Türksel olarak ortak fiber altyapısının önemini her fırsatta vurguluyoruz. Çünkü 5G için fiber altyapısı olmazsa olmaz diyor. Evet, çünkü 5G'de siz gigabitlerce veri sağlamaya çalışacaksınız. Gigabitlerce veriyi sağlamaya çalışırken de onu bakır kablolarla veremezsiniz. Fiber kablolarla vermek zorundasınız. Fiber kabloları da herkes işte veremiyor. O yüzden de şu anda üstünde çalışılan ve şirketlerin beraber çalışmasını dört gözle beklediğim, umduğum bir ortak hareket etme motivasyonu var diyelim, inşallah olur. Şimdi bunun biraz yorumuna geçelim. Keşke hemen başlayabilse desek de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve operatörlerin mali yapıları hemen hop deyince X milyar doları sağlayacak olgunlukta olmayabilir. Şimdi 4G ihalesi Ağustos 2015 tarihinde 3.96 milyar euroya sonuçlanmıştı, hatırlarsınız. O zamanın döviz kuruyla 13 milyar TL'ydi bu. 3G ihalesi Kasım 2018'de 970 milyon euroya sonuçlanmıştı. Fiyatların bu kadar artmasının sebebi neydi? Elbette dağıtılan frekanslar. Çünkü kıt kaynak olarak tanımlanan frekansların sayısı ve önemi ortaya çıkan maliyetlerin artmasına neden oluyor. Peki 5G ile durum nasıl oluşur? Şimdi burası çok önemli. Ay şey gibi konuştum. Bakan Bey gibi konuştum. Bakın burası çok önemli. Bir sunum yapsam var ya, acayip olurdu herhalde. Neyse. 5G'yi önemli hale getiren birçok frekansı tek şemsiye altında toplayarak sanki tek bir varlıkmış gibi çalıştırabilmesi, işlerin kesintisiz gitmesini, bağlantı zamanının düşmesini ve hızın artmasını bu frekans topluluğu sağlıyor. Şimdi yani tam anlamıyla 5G'miz var diyebilmek için ciddi bir maliyetin altına girmek lazım. Şirketlerimizin bunu karşılayacak durumu var mı sorusunu sormadan önce ülke şartlarına da bakmak lazım. Tamam, şirketlerin şartı var yok ayrı, ama ülke buna hazır mı? Ya çünkü niye? Siz yapacaksınız, atıyorum zibilyon milyar dolar euro vereceksiniz oraya, yapacaksınız. Bu paranın bir şekilde çıkması lazım. Kimden çıkacak? Benden çıkacak, Onur'dan çıkacak, ondan bundan çıkacak. Bizlerden çıkacak yani. Bizlerden çıkması için bizim daha fazla belki de para veriyor olmamız lazım, ya da para veriyor olmamız lazım. Bizim böyle bir paramız var mı cebimizde? İşte biraz ülkenin durumuna da bakmak lazım o yüzden. Bu yüzden şirketlerin teknolojik olarak hemen başlasın deseler de finansal olarak yani hemen parasını verelim, hadi ne olur çok para verelim de yapalım bunu diyemeyebilirler. Yani maddiyat şu anda bizim için 5G'nin başlaması ya da başlamaması için gerçekten çok önemli. Şimdi frekans sorunu var tabii ki. Hangi frekanslarda bu satışın ihalede frekansların öne çıkacağını düşünüyorsunuz diye sormuştum. Hangi frekanslar olmalı diye sormuştum. Türksel Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin'le başlayalım bu sefer. Biliyorsunuz 4.5G ihalesi kapsamında yapılan yetkilendirme kapsamında ihale edilen frekanslar teknolojiden bağımsız olarak tanımlanmıştı. Yani bu frekansları sadece 4G'de kullanırsın, öyle bir şey denmedi. Al bu frekanslar senindir, istediğin yerde kullan dendi. Dolayısıyla 3G'de de kullanabilirsiniz, 5G'de de kullanabilirsiniz gibi bir şey çıkıyor burada. Ancak 5G'nin vaat ettiği çok yüksek hızlara çıkabilmek için diyor Sayın Gediz Sezgin, geniş bant genişliklerine ihtiyaç duyuluyor diyor. Bu kapsamda tüm dünyada genelde trende sadık kalınarak 3.5 GHz bandında operatör başına en az 100 MHz band genişliği ve 26 GHz bandında operatör başına en az 400 MHz band genişliği sağlanacak şekilde bir tahsis yapılmasını bekliyoruz diyor. Şimdi bakın, frekansların ismi ve ne yaptığı önemli ama kaç tane frekans size verildiği de önemli. Bu şuna benziyor. Ben sana temi veriyorum Onur. Al o temi işlet, büyük para kazan diyorum. Ama Onur bana şunu soruyor. Ya bana temi verdin okey de temden kaç şerit veriyorsun diye soruyor. Haklı olarak. Şimdi ben temi verdim sana, daha ne istiyorsun dersem, ona bir şeritlik tem verirsem o tem olmaz, köy yolu olur. Ama işte Onur'a bir de böyle kıyak yaparak al sana 20 şeritlik tem veriyorum dersem orası asla tıkanmaz. Herkes oradan gider ve Onur daha çok para kazanır oradan gibi bir şey var. Aynı şeyi operatörlere bu şekilde yönlendirebiliriz. Şimdi Türk Telekom'un teknoloji genel müdür yardımcısı Yusuf Kıraç ne diyor? Mobil şebekelerin kullandığı frekansların verimliliği, yani spektral verimlilik, teknoloji gelişimine bağlı olarak artmaktadır diyor. Evet, yani eski 3.5 GHz'den şimdiki 3.5 GHz arasında hakikaten fark var. Çünkü verimlilik arttı. Bugün mevcut frekanslarımıza sunduğumuz kapasite bundan 4 ya da 5 sene öncesinden çok daha farklı diyor. Bu frekansları çok daha verimli kullanmak için yeni teknolojiler ve uygulamalardan faydalanıyoruz diyor. Bu anlamda 5G içinde 3.5 GHz, 26 GHz ve 700 MHz frekanslarının gündemde olduğunu görüyoruz diyor. Öte yandan 5G teknolojisini en verimli şekilde kullanabilmek için işletmecilere ilgili frekanslardan yeteri kadar bant genişliği, şerit diyor yani. Yeteri kadar bant genişliği bize verin diyor. Haklılar. Umarım devletin bunu görür ve bunu sağlar. Şimdi bunun yorumuna geçelim. Şimdi Türk Telekom'u. Türk Telekom'dan başlayalım. Şimdi Türk Telekom'un hep bir frekans sorunu oldu. Niye biliyor musunuz? Çünkü zamanında biliyorsunuz ilk Turkcell ve Telsim o zaman varken yeni bir operatör işin içine girsin dediğimizde kim geldi? İş Bankası Arya ile geldi. Sonradan işte AVA olmuştu, AVEA olmuştu. Beraber gelmişlerdi. O zamanlar yani tabiri caizse eşek yüküyle para verdiler. 2 milyar dolar verdiler ve yaklaşık sadece 1800 MHz aldılar. 1800 MHz hız taşıması açısından diğerlerinden daha iyi bir frekanstı. Fakat 1800 MHz yüksek frekans olduğu için daha çok baz istasyonu isteyen bir frekans oldu. Yani mesela Turkcell 10 tane baz istasyonu dikerek burayı işte kapsama altına alabiliyorken işte AVEA'nın mesela onun üstüne bir 5-6 tane 7 tane daha koyması gerekiyordu. Dolayısıyla hep bu konularda şey oldu. O yüzden de Türk Telekom diyor ki abi 5G ihalesi yapacağımız zaman içine 700 MHz de koyalım. Neden? 700 MHz çünkü bizim sesimizi, verileri, datayı daha uzaklara, daha az baz istasyonuyla taşımak için önemli bir frekans. Bu konuda onlara katılıyorum. Gerçekten de onların bu konudaki eksikliklerini gidermek lazım. Operatörlerin de aslında 700 MHz'lerde daha çok önlerinin açılması lazım. Şimdi mesela 900 MHz'li bizim normalde 2G için kullandığımız şeyleri düşünelim. İlk Turkcell'in ve Vodafone diyeceğim ama neyse Telsim diyeyim. Telsim'in açıldığı zamanları düşünelim. O zamanlarda 64 kilobaytla falan biz bağlanıyoruz. Sonra 3G çıktığında ne oldu? İşte 2 GHz altındaki, işte 2 ile 6 GHz arasındaki frekanslar geldi ve biz 10'lu megabitlerde falan datalara ulaşmak imkanı bulduk. Yani bu frekans konusu gerçekten de çok önemli. Aman frekans da neymiş ya, geçelim falan. Yok öyle demeyelim ne olursunuz. Frekans tutarlarının ne olmasını bekliyorsunuz diye sordum. Tabii ki şirketler bana birazcık şey yaptılar. Mırın kırın ettiler. Kimse bir frekans tutarının bence şu olması gerekiyor, şu kadar frekans başına bu paranın verilmesi gerekiyor gibi bir şey söylemediler. Olsun. Ben şöyle bir yorum yaptım buna. Yani 4 milyar euroya mal olur bu kesin, bu 5G ihalesi demez kimse. Yani dese mükemmel olur, manşet çıkar gerçekten de, herkes bunu yazar. Ama hani böyle bir şey yok şu anda. Ama Türkcell enteresan bir şey önermiş burada. Mesela demiş ki birazcık demiş hani acaba ücretsiz mi verilse? Hani bu değişik bir modelle mi yapılsa bu iş demiş. Yani mesela siz kullandıkça, bu işten para kazandıkça devlete bunun parasını ödeyeceğiniz bir model güzel olurdu. Neden? Çünkü Türkiye'nin şu andaki durumu çok belli. Gerçekten de kimsenin cebinden böyle çıkartıp tık tık tık diye böyle milyar dolarlar, milyar eurolar falan verecek durumu yok. Turkcell'in de yok, Türk Telekom'un da yok, Vodafone'un da yok. Bu arada Vodafone'u neden okumuyorsun diye soracak olursanız Vodafone bu konuda soru cevap isteğimizi geri çevirdi. Ya ben girmeyeyim bu işlere. Okey dedim ben de. Hani Türkiye'nin geleceği konusunda konuşmak istemiyorsanız okey, bu da sizin bileceğiniz iş dedim. Şimdi Turkcell bu anlamda ucuz ya da ücretsiz yöntemi önerdi. Şimdi bu vatandaş olarak buna katılıyorum. Hani şu anda 5G frekans ihalesi yapılmadığında devlete hiç para kazandırılmayacak. Yani 5G frekans ihalesi yapılırsa devlet 5G frekansından para alamayacak. Yapıldığı zaman para almazsanız yine para alamayacak. Şimdi şöyle bir şey diyelim. İki tane para alamayacağı model var devletin. iş yaparak para kazanmamak, iş yapmadan para kazanmam. Ya devlet acaba bunlardan iş yaparak para kazanmamayı en azından belli bir süre için kabul eder mi? Bunu yaparsa biz devlet olarak, millet olarak, öncelikli olarak bu hizmetleri vermeye başlayıp en azından dünyadan daha iyi bunu biliyor hale dönüşür müyüz? Çünkü neden biliyor musunuz? Bu tip sistemlerde önceden testlerle, minlemelerle, şunlarla, bunlarla falan bu işi öğrenemezsiniz. Bu iş gerçekten de mektepli alaylı gibi hani sahada öğrenilecek bir şey. Yani mesela 1 milyon kullanıcıyla, 10 milyon kullanıcıyla, Türkiye bazında hani 82 milyon kullanıcıyla bunu siz deneyimlerseniz gerçekten de bunun üstüne çok farklı iş modelleri geliştirebilirsiniz. Ve alır bunu bir yerlere götürürsünüz. Ya umarım bunu bir an önce devletin bu gözden bakar. Ben soru cevaplarımın sayısını bitiremedim ama program süremizi bitirdik. Kendi kendimden röportajı bitiremedim ya, öyle söyleyeyim size. Neyse ama bunu yine cuma günü devam ettireceğiz. Ben size burada okuyamadığım şeyleri yine okumaya devam edeceğim. Haberleri de vermeye devam edeceğim. Serhat Ayan olarak RSFM'de Yeni Şeyler Rehberi programımızın sonuna geldik. Şimdi Dirty Dancing diye hatırlanan filmden Time of My Life şarkısını dinleyelim. Ve cuma günü birlikte olmak üzere diyelim. Hoşça kalın.
Way before.
Never felt.
Yes, yes, I swear it's the truth, and I hope it.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.